Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, Sinematik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Güratem.
Merhaba, ben...
Evet, bu aralar herkes aslında koronavirüs konusunu konuşuyor ve bu vesileyle hemen hemen her alanda salgın hastalıklar ya da bulaşıcı hastalıklar üzerine de bir konuşma dönüyor. Aslında sinemaya baktığımızda ya da televizyona baktığımızda bu konuda da pek çok örnekle karşılaşıyoruz. Biraz bu konudan konuşalım isterseniz. Yani salgın filmi dediğimizde aklımıza ne geliyor, ne büyük filmler geliyor ya da bu filmlerden ne öğrenebiliriz, bize ne söylüyor bu anlatılar, buna bakalım istiyorum. Aslında sanıyorum salgın sonrasında da çok büyük bir artış var bu filmlere yönelik ilgide. Örneğin salgın, Steven Soderbergh'in yönettiği film ya da orijinal adıyla Contagion şu anda kiralama ve izleme oranında en üst sıralara ulaşmış durumda. Evet, buradan girelim isterseniz. Değil mi? Bir tür olarak aslında pek tanımlanmış değil. Bir takım çalışmalar var. Sanıyorum 2000'lerde yazılmış bir salgın anlatıları üzerine bir Priscilla Wald'ın bir çalışması var. Orada bir tür olarak tanımlıyor bunu aslında. Ama galiba çok da melez bir yandan. Yani bizim zaman bütün distopya filmlerinin çoğu, yakın zamanın zombi vampir filmleri bir yönüyle hep salgın hastalıklarla ilişkili. Evet, Selim sen de başlayalım istersen.
Peki. Şimdi aslında demin sen de türden bahsettin. Hakikaten çok geniş bir türün böyle yan dalları, yan dallarının yan dalları falan gibi bir durum söz konusu. Ben her şeyden önce felaket filmleri kategorisini, şemsiyenin en tepesi, o sivri hani parçası vardı ya şemsiyenin, onun gibi düşünüyorum. Ve öyle bakınca da hani birdenbire böyle pat diye girerek hayatımızı değiştiren, böyle her şeyi bunun içine hissediyorum. Bir virüs olması bunun gerekmiyor. Mesela bu tip filmlerin belki de atası Maymunlar Cehennemi filmi. Mesela dönüyorlar birdenbire Amerikan uygarlığını tepe takla bulmuş filan görüyorlar. Sonra Omega Man diye bir film var. Sonra bir takım sanat sineması uyarlamaları var. Mesela Le Jote uyarlaması şey var. 12 Monkeys, 12 Maymun. Hatta ve hatta Ingmar Bergman'ın The Seventh Seal filmi bile şeyle ilgili, vebayla ilgili filan. Yani
dolayısıyla... Aslında belki tabii tarihçesine baktığımızda hani salgın üzerinden en yakın belki ilişki kurabileceğimiz veba salgını yani edebiyatta da çok yakın örneklerini görüyoruz. Yakın zamana
yakından öte bir örneğini herkese parantez açayım mı? Beni çok şaşırttı Orhan Pamuk'un şu sıralar bir veba kitabını çıkarmaya hazırlanıyor olması.
Değil mi?
Veba salgını nedense görece edebiyatta da şeyde de daha çok işlenmiş bir şey gibi. Yani aslında şu an en yakın bağlantı yüzyılın başındaki Spanish flu.
Grip salgını. Evet.
İspanyol gribine. Ama onun edebiyatta ve şeyde sinemada pek bir şeyi yok.
Yok. Aslında şöyle galiba, yani tabii bu salgın hastalıkların 20. yüzyılda bir takım mücadele yöntemleriyle önlenebildi. Fakat sanıyorum son, yani 20. yüzyılın son döneminde yeni bir takım salgın hastalıklar ortaya çıktı. 1980'lerin başında HIV, AIDS de başlayıp işte sonradan çeşitli grip türleri, işte domuz gribi, kuş gribi vesaire gibi, en son SARS'la tekrar bir canlanma görüyoruz sanki bu şeyde artış ve bunlar belki bir anlamda romana o kadar olmasa bile sinemaya, televizyona yansımış gibi görünüyor.
Edebiyat demişken bir şey parantezi açmak istiyorum. Verem galiba edebiyatın en sevdiği hastalıklardan bir tanesi. Yakın zamanda şeyin Karate'nin Derinliğin Keşfini okuyordum. Yakın zamanda dediğim gerçekten salgın meselesinin bu kadar gündemimde olmasından önce böyle bir anlam olarak hastalık başlığında veremin bir şeye dönüşmesini, böyle çözülen, gücünü kaybeden aristokrasinin kendini ifade etme şekline, işte Susan Sontag'ın da üzerine biraz düştüğü bir şey. Galiba bir önceki yüzyılın en baskın hastalığı veremdi bu anlamda.
Chopin. Evet. Yakalanıyor. Zayıfladık ki
Benim babam hep uyarırdı çok. Keman dinlersek verem olacağımızla ilgili bir korkusu vardı.
İnce hastalık değil mi? Öyle geçiyor. Evet. Naif ve duygusal ruhları etkisi altına alan hastalık olarak tanınıyor. Ama sanıyorum evet yani daha baktığımızda yakın dönem özellikle belki vampir ve zombi sineması bu salgın hastalıkların bir metaforu gibi geliyor. Yani özellikle 90'lardaki vampir filmlerine baktığım zaman yani sanki AIDS krizinin ki o en başlarda zaten vurgulanıyordu bir yansıması gibiydi. Kan özellikle kan yoluyla bulaşan rahatsızlıklar sanki değil mi vampirde bir
yeniden popüler olması, gündeme gelmesi vampirin. En yakın örneklerinden bir tanesi It Follows'tu herhalde. Çok büyük bir ilgi uyandıran bir filmdi. Yine bence çok alt metni çok üstte olan bir filmdi.
Zombilerin zaten ortaya çıkışı gerçekten son derece ilginç. Bir zombi patlaması. Çok uzun yıllardır var. Yani televizyonda ve sinemada. Ve bunların temelinde aslında metaforlardan da konuşuyorsak Romero'nun, George Romero'nun bir vampir üçlüsü var. The Day of the Living Dead.
Sonra 6 filme kadar uzandı. Yani 60'larda başlayıp 90'lara kadar seriyi sürdürdü Romero aslında tek başına.
Sonra o metafor kayboldu ama mesela bu şeyde ikinci filme olan bir shopping mall'a sığınıyorlar alışveriş merkezine. Böyle iki tane genç böyle yakışıklı tip var. İkisi de böyle askeri eğitim almış belli ki. Böyle kanka böyle silahlarla oynuyorlar, kendini silahlandırıyorlar, merdivenlerden koyarak iniyorlar silah falan. Böyle tüketim şeyi ve
toplumun
şeyler ise, zombiler ise bir şekilde giriyorlar şeyin içine. Fakat böyle mankenler gibi hareket etmeden böyle o elektrikli merdivenlerden yukarı çıkıyorlar filan bir şekilde hakikaten kapitalizm metaforu. Birisi şey sordu, yani nereye kaçsak geliyorlar diyor. Burada ne yapıyorlar, ne işleri var, shopping, alışveriş merkezinde diyor. Psikologun cevabı da şu oluyor. Bunlar gerçek hayatlarında da sürekli alışveriş ediyorlardı. Öldükten sonra da aynı davranış şeklinde devam ettiriyorlar diyordu.
Evet, aslında zombi türüne baktığımız zaman bayağı bir özellikle Romero'nun filmlerinde günümüzün şeyi toplumunun çok ciddi bir eleştirisini görüyoruz bir yönüyle.
Bunun çok kötü bir örneğini sözünü de Jim Jarmusch'un en son filminde.
Evet, evet. Değil mi? Yani aslında bir daha önceki bence vampir ironisi başarılıydı ama sanıyorum zombi de aynı şeyi tutturamadı.
Burada sorun acaba zombinin yok değil elbette iyi örnekleri de elbette var ama biraz zombi gerçekten doğrudan alındığında gerçekten çok kör göze parmak bir metafor galiba. Yani o cep telefonuyla yürüyen zombiler, işte Chardonnay diye bağıran ev hanımları, kahve isteyen insanlar filan. Biraz gerçekten kapitalizmle bağları çok güçlü bir fenomen galiba.
Evet, hepimiz biraz yaşayan ölüye dönüştüğümüz için bu koşullarda artık yani hayatla sanatı birbirinden ayırt etmek güçleşiyor. O noktada biraz kendini tüketmiş gibi de görünüyor. Fakat yine de sanıyorum türü yenileyen ilginç örnekler var. Benim yine geçen yıldan ayırt edici bulduğum film Zombi Çocuk, Fransız filmiydi. Biraz mitolojinin kökenlerine dönüp bu Haiti'de ve sömürge metaforuna geri dönüp sanki tekrardan yeni bir taze bir kan aşılamış gibi geldi bana türe. Ama bu senin de dediğin gibi Evrim çok başarısız örnekleri var gerçekten. Onlara değmişken belki Dünyalar Savaşı Z'den konuşabiliriz. O da bir tür salgın yani.
Gerçekten çok
bulaşıcı. Değil mi? Evet. Bulaşıcı yöntemle şey yapalım ama sanıyorum bu salgın filmlerinin de genel anlatısını çok iyi veriyor. Başlangıçta işte tanımlanamayan bir tehdit. Özellikle de bir yabancıyla bulaşan değil mi? Onun da bir göstergesi. Ötekiden duyulan korkunun göstergesi. Arkasından da işte biraz devletin, askerlerin vesaire bilim insanlarının devreye girmesiyle bunun önlenmesi.
Aslında bu sözünü kesiyorum.
Yok.
1956 yapımı bu The Invasion of the Body Snatchers'ın iki tane mümkün yorumu var. Bunlardan bir tanesi hakikaten komünizm metaforu. Bütün uzaydan gelen her türlü tehlike aslında hani Rusları temsil ediyor. Ve içimize kadar sızmış bunlar. Ve de bizi ele getirecek, bizim özgür toplumumuzu şey yapacak yani bir şekilde yani ele geçirmiş olacak. Ama öte taraftan ikiye bölünmüş toplum, alienlar böyle robot gibi yürüyorlar, en ufak bir emotion hisleri yok falan. Bir de normal insanlar var. Yani bu bir taraftan da McCarthyizm metaforunu da aynı zamanda şey yapıyor. Filmin iki türlü okuması var yani. İkisini destekleyen bir sürü önemli şeyi olan. Bu andan ikinci yorumu ele alırsam tehlike dışarıdan gelmiyor, bizden geliyor. Yani biziz o komşumuzu şikayet eden, şey yapan falan ve bunu bir hastalık gibi yayan, öteki kavramını da böyle filmize dolayan bizleriz aslında.
Evet, aslında bu çok önemli fakat sanıyorum anlatıların çok azı bunun farkında ve bunu vurguluyor değil mi? Daha çok hep öteki üzerinden gidiyor, bir yabancıdan ötekinden de ki kaldı ki son bu işte içinde yaşadığımız korona salgınında da bu çok öne çıkıyor. İşte xenofobi, yabancı düşmanlığı, ötekinden duyulan kaygı sanki ilk verilen tepkiye dönüşüyor ama aslında evet, belki bakmamız gereken daha çok kendi içimiz.
Ya öteki ikiliğini bir şekilde, ötekiyi yok etmeden ötekiyle ben arasındaki, kişi arasındaki ikiliği bir şekilde bertaraf eden çok aşkın iyi örnekler olabiliyor. Yani benim aklıma hemen şey, sadece ikinci yarısıyla Melankolya geliyor. İlk yarısı çünkü böyle bir şey, dogma filmlerinin hani bir tekrarı, bir sıkıcı bir tekrarı ama ikinci bölümdeki belirsizlik duygusu, işte karakterin dönüşümü, depresif bir karakterin aradaki tek aklı başında karakteri dönüşümü falan. Hani böyle bir çünkü bir çarpacak bir gezegenden bahsediyorsak yani bir düşman yaratmak mümkün değil. Hakeza işte çok bilindik bir şey, ilk akla gelecek şeylerden, örneklerden kuşlar. Hitchcock. Yani böyle nedensiz bir düşmanlıkla saldıran doğa. Böyle bir anlamın ötesine çıkan, çıkmayı başaran dilin aracılığının, işte sinemanın gösterge biliminin aracılığının da dışında daha doğrudan bir tekin sizi çağırmaya çalışan anlar. Hı hı. O anlamda şey geliyor, kurdum zamanı geliyor Haneke'nin. O da böyle bir yalnızlık hani? Duygusunu her ne kadar şey olsa da bir insanlar arasında bir mücadele olsa da mutlak bir yalnızlığı insanın kendi mücadelesi duygusunu gene iyi kuran filmlerden sanki. Ama işte en birkaç tane şey var, estetik challenge var diyeyim İngilizce ifadesiyle. Hani baş edilmesi gereken şey var, bir felaket filmi, felaketin bir şekilde rol oynadığı bir atmosfer yaratmakta. Bir bu ikilik, Bunu kırmak gerekiyor. Bir de galiba genelde düşülen tuzak olarak felaketin olağanüstü bir hal olması aslında kendi başına estetik bir sorun gibi geliyor bana. Çünkü bir şekilde iyi bir anlatı kurmak için bir tür olağanlık duygusu kurmak ve onun üzerinden gitmek gerekiyor. Evet. Ama iki saat içinde hem bir normalliği inşa edip hem onu yıkmak, o yıkımı inşa, iki bunu inandırıcı bir şekilde yapmak. Yani gerçeğin kendisinde bizim şu an birkaç aya yayılmış yaşadığımız şeyde çok absürt bir durum olan, hiç beklemediğimiz, bir anda bütün dünyada hayatın durması gibi bir şey, hazırlanacak vaktimiz var ama iki saat içinde buna sanki çok yer yok gibi geliyor. Başlı başına sanki şimdi bu koronavirüs deneyimimiz bundan sonraki felaket filmleri için bir engel teşkil edecek. Çünkü biraz hayat sanatı taklit etti gibi oldu. Yani böyle son 50 senedir 60 senedir sinemanın uğraştığı, hayal ettiği şeyleri bir şekilde yaşadık. Buradan nereye gidilecek? Bir de ben en çok onu merak ediyorum.
Aslında ben de bu noktada bir şey ekleyebilirim. Yani bu sanıyorum Tükenmişlik Toplumu kitabındaydı. Bu Kore kökenli Alman yazar, filozof Byung Chul Han biraz buna değiniyordu. Aslında biraz bu immünolojik çağ olarak adlandırdığı dönemin işte yani olumsuzluk üzerine kurulu, yasak üzerine kurulu ve hani öteki den kurtulmak üzerine kurulu anlayışın geride kaldığını, başarı toplumunda, işte pozitiflik toplumunda bunun yerine böyle bir hani olumsuzluğu bir tek içeren bir şeye dönüştüğünü söylüyordu. Bu dönemde de bu farklılığın rahatsızlığa yol açmayacağını, bir melezleşme durumunun ortaya çıkacağını söylüyordu. Fakat sanki biraz öngörüsü henüz tamamlanmış gibi gelmiyor bana. Hala bu bakteri, virüs, içerisi dışarısı, dost düşman ayrımı bir şekilde yaygın olmaya devam ediyor. Ama senin de dediğin gibi ben de bir yeni evreye gireceğimiz düşüncesindeyim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.